Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi periskopçular aşağıdan paylaşsınlar yayını, ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Çağıralım bütün dostları, hep beraber oturalım, konuşalım. Bugün konuşacağımız konu aslında sinir bozucu bir şey. Gerçekten sinir bozucu. Neden biliyor musunuz? Tuhaf olan bu sözün söylenebilmesi değil. 20 yıldan sonra hala bu söz söylendikçe insanların buna uyum göstermesi, hala gönüllü bir kölelik statüsünü kabul ediyor olabilmesi. Dün gece siz uyurken, hepiniz uyurken, ben biraz daha erken başladım ama bugün epeyce erken başladım hatta. Meclis Adalet Komisyonu'nda 4 gün 4 gece süren görüşmelerin ardından, görüşme de yani adı üzerinde görüşme, hakikaten herkes birbirini görüyor, ne yapıldığını hep beraber görüyoruz. Kapıda, meclis kapısında yatırılan, uyku tulumlarının içinde orada kalmak zorunda kalan baro başkanlarını falan görüyoruz. Ama o görüşmelerin sonunda barolarla ilgili düzenleme yapılan o kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Artık tamam. Muhtemelen bir aksilik olmazsa, benim de edindiğim izlenim o, bu perşembe günü mecliste genel kurula gelmesi bekleniyor. Ne içeriyordu bu? Hatırlayın, bugün konuşacağımız konu da bunun içinde aslında. Çünkü tamamen bir aslında, yani burada hiçbir şey saklamıyorum, o yüzden gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Yayının bugünkü başlığı tak şak düzeniydi. Yani tak diye söylenenin şak diye yapılmasıydı ama yanlış anlamaya çok müsait olabileceği için biraz değiştirmek zorunda kaldım. Ama gerçekten tak diye söyleneni şak diye bir emir telakki ederek yapan vekiller sayesinde virgülüne dokunulmadan, bakın altını çizerek söylüyorum, virgülüne dokunulmadan Meclis Adalet Komisyonu barolarla ilgili bu düzenlemeyi geçirdi. Şimdi kabaca söylenen şey, kabaca bilmeniz gereken şey, kalanları gerçekten hukukçuların bilmesi gereken şeyler. Bizim normalde, bizlerin hayatında olmaması lazım bunun. Sağlıklı insanların oturup bir ülkede, hiçbir ülke bunda bir ayrıma tabi tutulamaz. Hiçbir ülke, herkes için geçerlidir. Mesela kendi ülkesinde baroların seçim kanunu, eğer siz bir hukukçu değilseniz bilmek zorunda değilsiniz. Gerçekten çok saçmadır hatta bilmeniz. Ama biz bilmek zorundayız. Çünkü hayatımızı ne kadar etkileyeceğini çok iyi biliyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki üye sayısı 5000'in üzerine çıkan barolarda en temel sadece bu kadarını bilin. Sadece bu kadarını bilin. Üye sayısı 5000'i geçen barolarda 2000 imza toplamak şartıyla yeni baro kurulabilecek. Şöyle bir güzellik yapmışlar. Nasıl büyük bir güzellik? Barolar hani yenisi kurulunca mecbur numara vereceksin ya, birinci baro, ikinci baro. Şu anda var olan baro, 81 ilin barosu bir numaralı. Yani Ankara 3 numaralı noteri der gibi Ankara 3 numaralı barosu diyeceğiz mesela. Çok saçma, doğru, çok haklısınız. Ama dün barolar ellerinden geleni 4 gündür sürekli olarak yaptıkları gibi dün de yaptılar. Neyse düğme ve iplik yolladılar mesela. Ya yapmayın ne olur, baroları birilerinin emri altına almayın. Avukatlar kendi karar versinler geleceklerine, düzenlerine diye. Hayır, öyle bir şey olmadı. Niye? Göklerden gelen bir ses vardı çünkü. Ve o ses, sadece o ses bunu istediği için yapıldı. Çünkü insanlar üst üste çok şey yaşadıkları için haklı olarak unutacaklar da aslında bu işin çıkışı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her zaman yaptığı gibi son derece çapsız, son derece saçma, son derece cahilce bir açıklamanın ardından baroların hop o iş öyle değil demesiyle başladı. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı hem de nereden çıktığını, nasıl olduğunu falan bilmeden ama hepsi gelip aynı yere aslında yerleşiyor. Benim gibi düşünmüyorsan yoksun. Benim gibi düşüneceksin ya. Ve bunu yapan insanlar düşünce özgürlüğü kisvesiyle girdiler hayatımıza. Yani düşünce özgürlüğünü güçlendirmek, toplumun üzerinde bir şekilde, herhangi bir şekilde tahakküm kurmuş bütün grupları dağıtmak iddiasıyla girdiler. Bu vesileyle haklarını unutmadan bir daha hatırlatayım. Yetmez ama evetçilerin Allah cezasını versin. Çünkü en çok alkışlayanlar onlardı. Onlar bu işi buraya getirdiler bir anlamıyla. Ama şimdi gelinen nokta öyle bir nokta ki artık düşünce özgürlüğünü bırakın. Düşünce özgürlüğünün içinde sadece şu kadar bile yetiyor insanlara. Ya bizim için böyle bir şey istemiş. İyi ya yine de. Yani daha kötüsü de olabilirdi. Gerçekten. Çok daha kötüsü olabilir. Bu iyi iyi. Aman diyeyim. Bu kadar. Ve barolarla ilgili yapılan bu düzenleme Türkiye'nin geçirdiği çok saçma sapan bir hafta sonuna denk geldi. 4 gün 4 gecelik görüşmelerin sonunda. Sakarya'da bir yani nasıl söylemek lazım bilmiyorum ki. Sakarya'da bir havai fişek fabrikasında patlama oldu demek istemiyorum. Çünkü o havai fişek fabrikasında son 6 yıldır 11 kere olmuştu o patlama zaten. İnsanlar ölmüştü. Ölen insanların eşleri, çolukları, çocukları dava açmıştı. O davalar sonuçlanmamıştı. Ama patlama olur olmaz. Biz öyle bir şey gördük ki ben benzerini görmedim. Ciddi söylüyorum. Bakın hafta sonu boyunca sürekli olarak düşündüm. Buna benzeyen bir olay yaşadım mı ben 20 yıllık AKP iktidarında diye? Hayır. En benzeri şuydu. Şubat, 1 ya da 2 Şubat, tam hatırlayamıyorum ama 1 ya da 2 Şubat 2004. Konya'da Zümrüt Apartmanı çöktü. Konya'da Yeni Nalçacı semtinde, şu anda Konya'dan yeni izleyenler vardır muhtemelen. Yeni Nalçacı semtinde çok pahalı, o zaman oyla satılan bir binaydı. Ve alttaki galeri kolonları kestiği için, araba sığdırabilmek için bina çöktü. Ve çöküşle birlikte ben Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ndeki tedirginliği gördüm. Çünkü Konya işte mütedeyyin dünyanın başkenti kafalarında hala. Oradan bu partilere çok büyük şey var, teveccüh var ve kim olduğunu kimse bilmiyor. Ama belli ki yakın olma ihtimali çok kuvvetli. Ama o gün bile bugün yapılan olmamıştı biliyor musunuz? İçişleri Bakanı çıkıp açıklama yaptı. Hemen Mart ayında denetim yaptık biz orada diye. Oysa daha insanlar şunu sormamıştı. Bir dakika ya. En son denetim ne zaman yapıldı burada? Bu sorulmamıştı. Çıktı ve dedi ki Mart ayında biz denetim yaptık. Ya normale aykırı bir durum görmedik. Oysa Soma'da 301 işçi öldüğünde biz oradaki denetimin ne zaman yapıldığını, hani günlerdir üstünden bu gönlünü çıkartmıyorum, öldüler ama güzel öldüler falan gibi geyiklerin, iğrenç sözlerin üzerine kaç gün sonra duymuştuk ki içeri giren iş müfettişi zaten her gelişinde yemek yiyip içeride ağırlanıp gidiyormuş. Büyük bir tedirginlikle İçişleri Bakanı açıklama yapmışken bu kez Cumhurbaşkanı konuştu. Ben dedi iş yeri sahibiyle birkaç kez telefonda konuştum. Herkesin aklına, aklı başında bütün yurttaşların, bütün yurttaşların herkesin aklına aynı soru geldi. Niye? İş yeri sahibi değil ki burada görüşülecek olan. İnsanlar öldü orada. Çolukları çocukları yetim kaldı. Sadece orada değil. Bakın 6 yıl içinde 11 kez patlamış bir fabrikadan bahsediyoruz. Yani belli ki ya burası olmamış kardeşim. Olmamış, olmuyor, oldurulamıyor. Ve hep aynı şey yaşanıyor burada. Ama öyle bir suçlu tedirginliğiyle üstüne apar topar açıklamalar yapılıyor ki herkes durup şunu düşünüyor. Ya niye ya? Ne oldu kardeşim? Üzerine bir fotoğraf paylaşılıyor. MÜSİAD'ın, müstakil yerseniz, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği. İş yeri sahibi bilmem kim beyefendi. İsminin hiçbir önemi yok. Onun yanında olduğumuzu göstermek ve dayanışma için kendisini ziyarete geldik. Upuzun U şeklinde bir masa kurulmuş. Ama beni masadan çok rahatsız eden ne oldu? Arkaya herkes lüks jiplerini çekmiş. Yani kafanıza, aklınıza hangi lüks marka geliyorsa hepsi orada. Jipler var arkada. Ve hep beraber bakıyorlar. Herkes. Haklı olarak kamuoyunda büyük bir, çok büyük bir tepki oluşturduk. Ben de aynı şeyi yaptım. Yani adetim değildir böyle bir şey ama hakikaten içimden geleni söyledim. Hala arkasındayım. Zehir zıkkım olsun o masada yuttuğunuz her şey burnunuzdan gelsin, boğazınıza dizilsin. Son yemeğiniz olsun. Hakikaten. Orada insanlar ölmüşken daha ne yaşayacağını bile bilmeden ardında bıraktıkları siz orada oturup o yemeği yiyorsunuz. Kamuoyundan böyle büyük bir tepki gelince önce fotoğraf çıktı. Fotoğraf yok edildi. Hemen. Ardından müstakil Yerseniz Sanayici ve İş Adamları Derneği bir açıklama yaptı. Dedi ki bir dakika. Ya biz oraya ne yapılacağını konuşmaya gittik. Kaldı ki patron yoktu. Patron yok muydu? İlk fotoğrafta öyle demiyordunuz. Dandik bir takvim gazetesi haberi gibi öyle büyük bir alçaklıkla yapıldı ki o açıklama. Hepsini üst üste dizin. Alın size Marquez romanı. Kırmızı Pazartesi. Buyurun. Olacağı bu. Herkes her şeyi biliyor zaten. 6 yılda 11 kez patlamış. 12.si de olacak. Hatta orası açılacak. 13.si de olacak. Bunu anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Gerçekten. Hayatımız böyle çok büyük, hani soğuk füzyon yapar gibi yaklaşmayı gerektiren bir durum değil bu. Çok basit. Bugüne kadar böyle olmuş, bundan sonra da böyle olacak. Niye biliyor musunuz? İşte o takşak düzeni yüzünden. Tuhaf olan bu sözün hala söylenebilmesi değil diye anlatmaya çalıştığım sözse, hafta sonu bir hastane açılışında yaşandı. Hani bugünün iktidarının çok övündüğü sağlık sistemi, arkasından pandemi koşullarında biz iyi atlattık bunu ya. Gayet iyi. Sanki bu ülkede 2 ay boyunca sağlık çalışanları dahil hiç kimse maske bulamamış değil gibi. Bu ülkede olmadı o. Yaşanmadı. Ama bütün bunları anlatan iktidar o kadar rahatsız oldu ki, niye? Çünkü son günlerde artık böyle İstanbul Sözleşmesi'nin geri alınması, ondan imzanın çekilmesi, cinsiyetlere yönelik yeni düzenlemeler yapılması, her şekilde baskının bir tür artması üzerinden tartışmalar devam ettiği için yaşanan rahatsızlığı biliyorlar. Ve Erdoğan dedi ki, oradan iki tane sembolik de olsa hanım milletvekillerimizden öne alalım. Sembolik. Hani diyorum ya, bu sözün söylenebilmesi önemli değil. Hala bunun gereğinin yerine getirilmesi önemli. Bu saçma. İki tane iyisinden. Ya karpuza söylenir kardeşim bu. Gerçekten. Yayının başlığını o yüzden böyle koydum. Hani iki tane vekil varsa iyisinden bir de daire başkanı. Buna verilecek cevap normalde şudur. Abim o sana gelmez ya. Çiftlik onlar. Bekle 2 gün sonra gerçek denizi gelecek, ondan vereyim. Ya da abi o senlik değil ya. Senlik. O çünkü şey yapıyor yani, suyu dibe çökmüş. Suyu şey olmaz ya, sana gelmez. Ama böyle isteniyor. Türkiye tuhaf bir şekilde, hanım bir bayan dedi, özür dilerim. Bayan. Evet ya, yani hakikaten bir de ayrıca öyle. Sembolik 2 tane bayan milletvekili. Çok acayip. Ama ya hanım sözü de beni şaşırtmaz. Hanım. Niye? Hanım hanımcık olmak zorundalar çünkü. Aksi takdirde uyarılırlar. Denilir ki onlara, bir kadın olarak sus. Geçmişte biz bunu da yaşadık. Çok eski değil üstelik. Bu da olabilir. Ama burada asıl tavır önemli, tavır. Ve bunun üzerine bu yaşanmışken kamuoyu bir kez daha infial yaratıldığı için ortaya çıkıp dedi ki bir dakika kardeşim. Nasıl çağırıyorsun sen öyle? Savunanlar orada çağrılan kadın milletvekilleri oldu. Onlar çağrıldı. Ve onlar çıkıp dediler ki bir dakika, bize öyle demedi. Bize öyle demedi. Yo, size öyle dedi. Ama siz rahatsız olmuyorsunuz bundan. Çünkü orada siyaseten koyduğunuz tavrın, tarzın, getirdiğiniz bir siyaset birikimiyle meclise girmenize sebep olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Seçildiniz. Birileri dedi ki bilmem kimin kızı, bilmem kimin eşi, çok iyi insan, gerçekten eğitimi de tamam, bunu bir vekil yapalım. Üstelenmedi ki, çünkü sembolik olarak size ihtiyaç var. Yani aslında sembol olarak gösterilmek zorunda olmasanız emin olun kimsenin umurunda değilsiniz. Hiç kimsenin. Yani mecliste sizin olup olmamanız ya da kabinenin içine tek başına girip yalandan ücret pazarlığını siz yapıyormuş gibi işçilerle karşı karşıya gelmeniz falan. Bunlar saçma. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Hiçbir öneminiz yok. Gerçekten o pazarlığı siz yapmıyorsunuz ki. Eğer siz yapıyor olsaydınız, bu kadar yaşanan şeyin ardından grev bile konuşulurken, Çankaya Köşkü diyorum hala, saraya davet edildiğinde sanki sizler yokmuş gibi Cumhurbaşkanı bilmem kimleri topladı denilerek, üstelik toplamamıştı da, eksikti o kadro, disk yoktu çünkü, orada gösterilmezdi. Sizi sallayan yok. Gerçekten yok. Ama şu anda olmanız gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Biz aslında bu söylemi 28 Şubat tarihinde duymaya başladık. Çünkü o dönemde hatırlayın bir yandan böyle kurulan tuhaf tuhaf internet sitelerinde hakikaten tuhaf gün içinde 50 tanesi birden kuruluyordu ve hepsi bir şey paylaşıyordu. Kasetler çıkmaya başladı ortaya. Kasetlerin birinde işte Mehmet Ali Şahin konuşuyor, birinde Tayyip Erdoğan konuşuyor, Bülent Arınç konuşuyor falan. Hepsinde de söylenen şey eski Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe konuşuyor. Hepsinde söylenen şey dinlediğiniz zaman kanınızı donduruyor. Ama sonra bakıyorsunuz o insanların bugünkü haline herkes bambaşka bir telden çalıyor. Sorduğunuz zaman mikrofon uzatıldığı zaman insanlar diyor ki hayır öyle değil o. Öyle değil. O dönemle birlikte bizim hayatımıza girdi. Daha öncesinde çok konuşulan bir kavram değil. Takiye. Hatırlıyor musunuz bu kavramı? Yani olduğundan farklı görünmek, farklı davranmak, aslında istediği o olmamasına rağmen farklı türden devam edip davranışlarına kendine bir yer açmak. Hani burada hep anlattığım klasik siyasal İslamcı omurgasızlığı aslında. Takiye bir hayat tarzı. Hayat tarzı bu. Çünkü böyle yaşadığın zaman istediğiniz bölümüne bakın. İstediğiniz bölümüne, isterseniz cemaatçi gruba bakın. Onların 28 Şubat'ta ne kadar iyi geçindiğini. Hatta daha önce değil, 1980'de 12 Eylül faşist darbesiyle ne kadar uyumlu çalıştığını görün. Her iktidarla hiç zedelemeden, hiç ilişkilerini zedelemeden sürdürdüğüne bakın. Bugünün siyasal İslamcılarına bakın. Fark etmez. Kimle çalıştığın değildir önemli olan. Bu tamamen sizin aslında hayatınızı devam ettirip ettirememenizle alakalıdır. Yani orada yapılacak takiye, var olduğundan farklı şekilde davranabilme durumunuz aslında varlığınızı korumaya yöneliktir. Bugün yapıldığı gibi. Bugün tane üzerinden bayan denilerek çağrılan, ki onlar rahatsız olmuyor. Bence bu saatten sonra onun için başka bir sıfat kullanmaya da gerek yok. Yani ben mecliste grup başkan vekili olsam, CHP'nin falan... Yani çıkıp öyle söylerim. İçinizden iki taneniz rahatsız olduysanız çok özür dilerim. Bence öyle. Çünkü onlar rahatsız olmamışlar. Ama bütün bunları alt alta dizdiğiniz zaman gördüğünüz bir şey var. Toplumun geneline bakış bu. Yani biz de taneyiz. Ben de mesela internet üzerinden yayın yapanlardan bir tanesiyim. Taneyim onun için. Önemi yok. Çünkü asıl olan iktidarın kendini devam ettirebilmesi. Bir şekilde oyunu koruyabilmesi. Oysa bugün görüyoruz ki böyle bir koruma şansı yok. Kalmadı artık. Gerçekten yok. Yani neresinden tutarsanız tutun. Kim yazarsa yazsın. İster iktidar yandaşı olsun, isterseniz iktidarın göbeğinden gelmiş olsun, isterseniz muhalif kanattan olsun, isterseniz hiçbir şekilde bu işlere bulaşmamış, gerçekten tertemiz, püripak bir akademisyen olsun. Bütün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki iktidarın öyle bir yolu yok artık. Onlar da farkında. Bu saldırganlığın gerekçesi bu. Bizi tane düzenine sokmaya çalışıyorlar. Çünkü demin kim yazdı görmedim ama sadece bir kişi sembolik değil bu ülkede. Kalanları sembolik. Varlığımız yarın değişebilir. Hiçbir önemi yok. Bu AKP'li çok üst düzey yöneticiler için de geçerli. Hiç sorun değil. Değişebilirsiniz. Bir kişi önemli olan. Onun değişmemesi önemli olan. Çünkü var olan her şey onun varlığının devamı için. İyi ama demokrasi bu değil ki. Böyle demokrasi olmaz. Bu çok saçma. Çünkü siz demokrasiyi böyle tanımlarsanız yarın siz aynı şekilde aynı muameleye maruz kaldığınız zaman bağıracak bir yeriniz olmaz. Yani mesela siz hayatınızla ilgili, sizinle ilgili alınmış idari bir kararla ilgili Danıştay başvurusu yaparsınız. Devam eder süreç. Danıştay bir bakarsınız ki o günün iktidarıyla, o günün iktidarının başındaki insanla bu kez portakal bahçesinde çıkar ortaya. Ve sizin bütün hayalleriniz çöker. Ya da siz Yargıtay'dan artık herkes için emsal olması gereken bir karar beklerken toplumun hızla muhafazakarlaşması sonucunda nasıl verildiğini anlamadığımız bir şekilde Yargıtay 14. Ceza Dairesi bir kadının iş yerinde amiri konumundaki biri tarafından elle tacizine babacan tavırlar geçer mesela. Babacan canım maşallah fıstık gibisin denir yani. Hatta popoya bir de şöyle şapşap. Bütün bunlar zamana zemine göre değişmeyecek şeyler. Bunu yapamazsınız. Yani siz 1995 yılında da kimseye maşallah fıstık gibisin deyip pat pat vuramazsınız kıçına. Yapamazsınız. 1930'larda da yapamazsınız. Böyle bir şansınız yok. Çünkü sürekli olarak muhafazakarlıktan, muhafazakarlığın erdeminden bahseden insanlar yaşanan iğrençlikleri de bir şekilde olmuş geçmiş ya da en fazla ya olur öyle şeyler canım diyerek unutturmaya çalışıyorlar. İsterseniz ensarı koyun işin içine, isterseniz Kızılay'ın ensar üzerinden yaşadığı iğrençliği koyun. Hepsi. Çünkü sonuçta bakılan şey şu. Tek kişi mutlu mu? Niye? Sembolik olmayan o, biz semboliyiz. Hepimiz, biz hepimiz semboliyiz. Geliriz, geçeriz. Hani Shakespeare'in söylediği gibi bütün dünya bir sahne ve bütün kadınlar ve erkekler birer oyuncu, girerler ve çıkarlar diyor ya. Tam bugün iktidarını anlatıyor bu. Bir kişi hariç demeyi unutmuş Shakespeare. Bir kişi hariç. O sabit. Sahne onun, dekor onun, ışık onun, ses onun, her şey onun. İşin tuhafı insanların bunu kanıksıyor olması. Yoksa 20 yıl içinde Erdoğan bunu saklayarak gelmedi. Gerçekten. Burada hakkını teslim etmek lazım. Mesela Cumhurbaşkanı seçilirken nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağını söyledi açık açık. İçinizde de duymayan var mı? Ya haksızlık olur eğer. Hayır canım böyle bir şey söylemedilerse. Tam tersine bunların hepsini yapacağını söyledi. Şimdi tuhaf olan insanların hala buna eyvallah diyor olması. Oysa demokrasi bu değil. Biz böyle yaşamak zorunda falan değiliz. Gerçekten değiliz. Şimdi içinizden pek çok kişi çıkıp diyecek ki bir dakika ya ne yapalım? Ne demek ne yapalım? Ne demek ne yapalım ya? Toplumda yapılanlara sessiz kalmamak, duyarsız kalmamak az şey midir? Bunun için bedel ödemekten korkmamak az şey midir? Niye yapmıyorsunuz? Yani burada iğneyi birine saplayacaksak çuvaldız elimizde kalacak. Kusura bakmayın tam tersi de söz konusu. İstediğinizi yapın ama bir şekilde birilerine batacak bir alet duruyor ortada. Görmezden gelmeleri insanların en azından yüksek sesle bağırarak bu doğru değil, bu demokratik değil demeye alışmaları gerekiyor artık. Herkes büyük bir korkunun içinde kafalarını kuma gömmüş bir şey yokmuş gibi davranıyor. Yani Ankara'da baroların bu girişimine rağmen mecliste 4 gün 4 gece oturumlar sürüyor, bitiyor gidiyor. Şimdi içinizde perşembe günü bu iş genel kurulda görüşecek demesem ben mesela. Hayatınızı ilgilendirir mi bu? Hayır. İlgilendirmeli mi? Haklısınız, hayır. Sizin yaşamınız değil. Ama bizlerin yaşamı, bizlerin, hepimizin yaşamı birbirimize çok bağlı. Bizim unutmamak zorunda olduğumuz bu. Çok bağlıyız birbirimize. Yani hem baroların yaşadığı bizimle alakalı, hem içinizden bazıları görmese de, çünkü onlar PKK'lıydı ya, öyle denildi ya, bazılarınız da kafayı eğip doğru dediniz buna. Mesela KHK'lı olarak kurumlarından atılan akademisyenler için geçerli bu. Biz birlikte yürümek zorundayız. Biz demokratlık altında, tek bir çatı altında birleşmek zorundayız. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika, böyle diyorsun ama beraber yürüyeceğin insanlara bakmıyor musun? Yani İyi Parti attığı zaman mangalda kül bırakmayan Meral Hanım, Meral Akşener, demokrasi, insan hakları, özgürlük, Netflix falan hepsinde ama Sivas katliamı ile ilgili verilen önergede MHP ve AKP'nin yanında duruyor. Doğru mu? Bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz ve unutmayacağız kardeşim. Bunu unutmayacağız. O zaman birleşeceğin yeri seçeceksin. Seçeceksin. Çünkü sen eğer hala hadsizin, çapsızın, alçağın teki çıkıp şunu söyleyebiliyorsa, buna katliam diyenlere suç duyurusunda bulunacağım falan. Bulun sen kimsin ya? Bunu diyemiyorsan eğer, o zaman olmaz. O zaman sen Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin orada çıkan kararına aynı şekilde itiraz etmiyorsan kusura bakma, seni de elinlediklerinde hiç sesini çıkartmaman gerekiyor kardeşim. Orada senin görmediğin bir kadın değil o. Ya da tanınan bir yüz olduğu için, sadece arkasında sosyal medya desteği olduğu için, ismi olmayan atsız bir kadının uğramış olabileceği şiddet için sen kendince tek bir cümle edemiyorsan kusura bakma, o şiddetin parçasısın sen. Bugün yaşadığımızın da meclis önünde barolara kalkan eller, sıkılan gazlar sana da sıkıldı. Doğru, senin evde çok sıkıntın yok. Hakikaten sıkıntın yok. Yani evde hava temiz, camı açmazsan sıkıntı olmuyor falan. Ama orada sıkılan gaz sana da sıkıldı. Orada olman gerekmiyor. Ya da işte şu yaşadıklarımızda eğer bir kadınlık onuru taşıyorsan, kadın olarak, tane diye bahsedilmesinden rahatsız olmalısın. Kime söylendiğinden bağımsız olarak rahatsız olmalısın. Onun için bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sen 20 yıldır bu sözün söylenmesi değil önemli olan, hala taraftar bulması, hala insanların korkuyla sesini çıkartmıyor olması. Asıl saçma olan bu. Biliyor musun son cümle? İktidar bile aslında senin ondan korkmadığını biliyor. Ama şunu da çok iyi biliyor ki, korkmamana rağmen sesini de çıkartmayacaksın. Çünkü içten içe o biat kültürünün bu topluma nasıl yerleştirildiğinin farkında. Onu kullanıyor zaten. Zaman zaman çıkıp bir sopayla, Nazım'ın söylediği gibi, hani diyor ya kazıklı celep kaldırdı mı sopasını diye. Sopanın kalktığını gördüğün zaman sesini keseceğini çok iyi biliyor. O yüzden zaman zaman bunları söylüyor. Zaman zaman mesela MÜSİAD'ın, müstakil Yelsen, yaptığı açıklamada olduğu gibi fotoğrafı yok ediyor. Ya da sonrasında kadınlara açıklama yaptırıyor. Deniyor ki bir dakika bizim için tane dedi ama o çok babacan bir ifadeydi. Babacan bir ifade mi? Bence iyi düşünmek lazım. Ne yaşıyorsak birlikte yaşıyoruz. Ama birlikte yaşamakla beraber herkes bireysel olarak tedirginliğini, rahatsızlığını ortaya koymaktan imtina ettiği sürece, yayının başlığında söylediğimiz gibi birileri manavdan alışveriş yapar gibi oradan iki tane vekil, bir de varsa iyisinden geldiyse daire başkanı at torbaya diye soracak. Hakikaten eğer o daire başkanı, o vekil sesini çıkartmayacaksa, o vekili seçen kişi yani asil de sesini çıkartmayacaksa bu düzen böyle devam edecek. Sonrasını bilmiyorum. Sonrasından çok haberdar değilim ama şu sessizliğin İnsanlık onuruna yakışmadığından emin. Bu hafta sonu ara vereceğiz bir hafta. Yani şöyle, bu hafta sonu ayın 10'unda yayın duracak ve ayın kaçı oluyor? 10, 17'sinde, 18, 19, 20'sinde başlayacağız. 10'u ile 20'si arasında yayın olmayacak. Önce bir onu söyleyeyim. İkinci yayında anlatırım tekrar. Konuşuruz ama şimdiden uyarayım. Şu arkadaki kitap sizi bekliyor. Ya hafta sonu hala mail alıyorum. Ya kardeşim gözünüzü seveyim ya. Bu bir sınav değil ya. Ne olur bir kitap okuyacağız ve konuşacağız. Tamam. Mabel Matisse falan ikinci bölümde konuşacağız. Kelebek, altın kelebek. Altını hem de düşünün yani. Nereye konduysa kim bilir. Onların hepsini konuşacağız. Ama bugün şu konuştuğumuz hikayeyi aklınızın bir yerine yazın lütfen. İnanın çok önemli çünkü. Çok çok önemli. Hayatınıza sahip çıkmanızla alakalı bir şeyden bahsediyorum. Ve maalesef çıkmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum yine de burada olduğunuz için. En azından bunu yapıyorsunuz çünkü. Yani buraya gelip diyorsunuz ki biz aynı şeye inanmamamıza rağmen bir araya geliyoruz. Çünkü aynı ülkeyi seviyoruz. Doğru. Başka birleştirici gerekçeye ihtiyacımız yok bizim. Bu kadar yeterli. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Nasıl olsun sorusunun cevabı tam da şöyle işte. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Abone ol tuşunu tıklayın. Merak etmeyin. Paralı pullu bir şey değil o. Sadece bir tek mail adresiyle. Ama abone olmanızın şöyle bir önemi var. Ben bugünün saçma abuk medya düzenine mahkum değilim diyeceksiniz. Benim için de önemli. Abone olursanız sevinirim. Bir de onun yanında zil işareti var. Abone ol tuşunun hemen yanında. Onun da anlamı şu. Eğer onu da tıklayacak olursanız yayın başlamadan size haber gelecek. Bir de yeni bir düğme var burada. Katıl yazıyor üzerinde. Anlamı şu. Eğer isterseniz sadece siz isterseniz bu yayını küçük katkılarla destekleyebilirsiniz. Aylık küçük katkılarla. İstemezseniz canınız sağ olsun. Ne fark eder ki? Yani bu yayınlar her zaman parasız oldu. Her zaman parasız olacak zaten. Bunun dışında ne yapabilirim diye soracak olursanız bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğinizin hiç değişmediğini, bundan sonra da değişmeyeceğini hatırlatmak da isterim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, haftayı yeni açtık. Daha 5 koca gün var gözümüzün önünde. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.